Ayrım 56.
70. bölüm. 69. bölümü izleyen ve bu öykünün açıklık kazanması için atlanmayan olaylara dair. Sancho o gece Don Quixote ile aynı odada, alçak bir karyolada yattı. Ona kalsa böyle bir şey yapmazdı. Çünkü efendisinin sorularla, cevaplarla kendisini bir türlü uyutmayacağını gayet iyi biliyordu. Fazla konuşacak bir halde de değildi. Çektiği işkencelerin acısı henüz tazeydi, dilini bağlamıştı. O şatafatlı odada birlikte yatmaktansa tek başına bir barakada yatmak daha çok işine gelirdi. Korkusu o kadar gerçek, şüphesi o kadar yerindeydi ki efendisi yatağa girer girmez şöyle dedi. Bu geceki olaya ne diyorsun Sancho? Aşkta reddedilmek öyle büyük ve etkili bir kuvvettir ki senin de kendi gözlerinle gördüğün gibi Altisidora oklarla, kılıçlarla, savaş aletleriyle, ölümcül zehirlerle değil, sırf benim kendisine karşı daima takındığım katı, reddedici tavır yüzünden öldü. İstediği kadar, istediği şekilde hayırlısıyla ölseydi de beni evimde rahat bıraksaydı. Ben ona hayatıma da ne aşık ettim ne reddettim, dedi Sancho. Akıllıdan çok şımarık bir genç kız olan Altisidora'nın canlanmasıyla Sancho Panza'nın çektiği işkencelerin ne alakası olabileceğini daha önce de söylediğim gibi ben anlamıyorum, düşünemiyorum. Şimdi artık iyice açık seçik anladım. Bu dünyada büyücü de var, büyü de. Tanrı beni korusun onlardan, ben kendimi koruyamıyorum çünkü. Her şeye rağmen zat-ı âlinize yalvarıyorum, bırakın uyuyayım. Daha fazla soru sormayın bana, yoksa kendimi pencereden aşağı atacağım. Uyu dostum Sancho diye cevap verdi Don Quixote. Yediğin iğneler, çimdikler, avuçlar uyutursa eğer. Hiçbirinin acısı suratımın avuçlanması kadar kötü değildi, dedi Sancho. Sırf lanet olası nedimeler yaptığı için. Zat-ı âlinize tekrar yalvarıyorum, bırakın uyuyayım. Uyku insanı uyutmayan derde devadır. Öyle olsun, dedi Don Quixote. Tanrı seni korusun. İkisi de uyudular. Onlar uyurlarken bu büyük öykünün yazarı Seyit Ahmet, dük ve düşesin bütün bu anlatılan teferruatlı oyunu ne sebeple tasarladıklarını anlatır. Bakalorya sahibi Sanson Carrasco, Aynalar Şövalyesi'nin Don Quixote tarafından mağlup edilip yere serildiğini unutmamıştı. Bu mağlubiyet ve düşüş bütün planlarını suya düşürdüğünden talihini tekrar denemek istedi. Bu sefer daha iyi bir sonuç alacağından umutluydu. Sancho'nun karısı Teresa Panza'ya mektup ve hediyeleri götüren pajdan Don Quixote'nin bulunduğu yeri öğrendi. Yeni zırhlar, yeni bir at buldu. Kalkanına beyaz bir ay kondurdu. Hepsini bir katıra yükledi. Katırı bir çiftçi sürüyordu. Eski silahtarı Tomes Esial yoktu. Çünkü Sancho ve Don Quixote kendisini tanıyabilirlerdi. Böylece dükün şatosuna vardı. Dük ona Don Quixote'nin izleyeceği yol konusunda bilgi verdi. Zaragoza'daki mızrak dövüşlerine katılmak niyetinde olduğunu söyledi. Don Quixote'ye oynadıkları oyunları, Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesi için Sancho'nun kaba etlerinin feda edilmesi gerektiğini de anlattı. Sonra Sancho'nun efendisini kandırıp Dulcinea'ya büyü yapıldığı, köylü kızına dönüştüğü yalanını uyduruşunu, karısı düşesin de Sancho'yu kandırıp yanıldığına, Dulcinea'ya gerçekten büyü yapıldığına inandırışını anlattı. Bakalorya sahibi buna hem çok güldü hem de Sancho'nun kurnazlığına ve saflığına, Don Quixote'nin inanılmaz deliliğine şaşırdı. Dük Don Quixote'yi bulduğu takdirde yense de yenilse de şatoya uğrayıp kendisini haberdar etmesini rica etti. Bakalorya sahibi uğrayacağını söyledi ve Don Quixote'nin peşine düştü. Onu Zaragoza'da bulamayınca yola devam etti ve daha önce anlatılan olaylar geçti. Dükün şatosuna dönüp her şeyi anlattı. Düello'nun şartlarını Don Quixote'nin dürüst bir gezgin şövalye olarak bir yıl boyunca köyüne çekilme sözünü yerine getirmek üzere dönmekte olduğunu söyledi. Bakalorya sahibi Don Quixote'nin deliliğinin bu süre içinde tedavi edilebileceğini düşünüyordu. Kendisine o şekilde kılıktan kılığa girmeyi iten de buydu. Don Quixote gibi akıllı bir asılzadenin delirmesi yazık günahtı. Böylece Dük'e veda edip köyüne döndü. Arkasından gelen Don Quixote'yi köyde bekleyecekti. Dük de bunu fırsat bilip Don Quixote'ye anlatılan oyunu oynadı. Sancho'dan da şövalyeden de o kadar hoşlanıyordu ki kendini alamadı. Don Quixote'nin dönüşte geçebileceği şatoya yakın, uzak bütün yollara nöbetçiler koydu. Çok sayıda atlı ve yaya hizmetkar yolları keserek Don Quixote'yi kendi isteğiyle olmazsa zorla şatoya götürmek üzere beklemeye başladılar. Don Quixote bulununca Dük'e haber verildi. Dük zaten önceden her şeyi hazırlamıştı. Yolda olduğunu haber alınca avludaki meşalelerle lambaların yakılmasını, Altisidora'nın katafalka yatırılmasını emretti. Daha önce anlatılmış olan bütün ayrıntılar o kadar canlı ve başarılıydı ki gerçekten pek bir farkı yoktu. Seyit Ahmet bir şeyi daha belirtir. Oyunu oynayanları da oyuna gelenler kadar deli bulduğunu, Dük'le Düşes'in ahmaklara oyun oynamak konusundaki heveslerine bakıp onların da ahmaklıktan bir parmak ötede olduklarını söyler. Ahmakların ise bu sırada biri deliksiz uykudaydı, öbürü kopuk düşünceler yüzünden uyuyamıyordu. Günün doğuşu yataktan kalkma isteğini de beraberinde getirdi. Don Quixote galipken de mağlupken de tembellikten hoşlanmazdı. Altisidora Don Quixote'nin gözünde ölümden hayata dönmüş olarak efendilerinin talimatına uygun şekilde katafalkta yatarken başında bulunan çelenkle altın çiçekler serpiştirilmiş beyaz tafta bir elbiseyle saçları omuzlarına dökülmüş simsiyah abanozdan çok zarif bir bastona dayanarak Don Quixote'nin odasına girdi. Don Quixote onu görünce yatağa gömülüp ne kadar örtü yorgan varsa hepsini üstüne örttü. Dili tutulmuştu. Tek bir nezaket sözü çıkamadı ağzından. Altisidora başucunda bir iskemleye oturup derin bir iç geçirdikten sonra yumuşak kısık bir sesle dedi ki "Soylu hanımlar, iffetli genç kızlar, namuslarına aldırış etmeden, dillerini serbest bırakıp engel tanımadan, kalplerinin sırlarını ulu orta ilan edince çok zor bir duruma düşüyorlar. La Mançalı Senyor Don Quixote, ben de onlardan biriyim. Çaresiz, yenik düşmüş, aşık bir genç kızım. Ama her şeye rağmen sabırlı ve namusluyum. O kadar ki kalbim sessizliğime dayanamayıp çatladı ve öldüm. İki gün önce senin bana karşı takındığın sert tutum yüzünden öldüm. Mermerden daha katısın sen, ey şikayetlerimi duymayan, ey taş kalpli şövalye. En azından beni gören herkes ölü sandı. Aşk bana acıyıp derdimin çaresini bu iyi yürekli silahların işkence çekmesine bağlamasaydı öteki dünyada kalacaktım. Aşk çareyi pekala eşeğimin işkence çekmesine de bağlayabilirdi, bana da iyilik etmiş olurdu dedi Sancho. Tanrı size efendimden daha yumuşak bir aşık bağışlasın hanımefendi. Size bir şey soracağım, öteki dünyada neler gördünüz, cehennemde ne var? Çaresizlik içinde ölen herkes mecburen oraya gider çünkü. Aslına bakarsanız dedi Altisidora, ben herhalde tam olarak ölmemişim. Çünkü cehenneme gitmedim, oraya bir girseydim, istesem de katiyen çıkamazdım. Aslında kapısına kadar gittim. Orada 10-12 tane şeytan top oynuyorlardı. Hepsi pantolon ve hırka giymişti. Yakaları flaman dantelleriyle süslüydü, kol ağızları da aynı şekilde. Kollarının 4 parmağı da açıktaydı, elleri daha uzun görünsün diye. Ellerinde ateşten sopalar vardı. Beni en çok şaşırtansa top yerine galiba içleri hava ve kırpıntılarla doldurulmuş kitaplar kullanmaları oldu. Çok ilginç, hiç görmediğim bir şeydi. Ama bundan da fazla şaşırdığım bir şey oldu. genellikle oyunda kazananlar sevindiği, kaybedenler üzüldüğü halde o oyunda herkes omurdanıyor, herkes tersleniyor, herkes küfrediyordu. Bunda şaşılacak bir şey yok dedi Sancho. Çünkü şeytanlar top oynarken de oynamazken de, kazansalar da kazanmasalar da hiçbir zaman memnun olmazlar. Öyle herhalde dedi Altisidora. Ama beni şaşırtan bir şey daha var. Yani o sırada şaşırdığım. O da topların bir vuruşta dağılması, bir daha kullanılamayacak hale gelmesiydi. Bu yüzden de durmadan eski yeni kitaplar havada uçuyordu. Harikulade bir şeydi. Yeni gıcır gıcır güzel ciltlenmiş bir tanesine öyle bir patlattılar ki içi dışına çıktı, sayfaları saçıldı. Şeytanların biri öbürüne bakın bakalım şu kitap neymiş dedi. Öteki şeytan cevap verdi. La Mançalı Don Quixote'nin öyküsünün ikinci kısmı. İlk kısmın yazarı Seyit Hamit yazmamış bunu. Torsedi yaslı olduğunu söyleyen bir Aragonlu yazmış. Çekin onu karşımdan dedi birinci şeytan. Cehennemin en dibine atın bir daha gözüm görmesin. O kadar mı kötü bir kitap dedi öteki. O kadar kötü ki dedi birinci şeytan. Ben daha kötüsünü yazmaya kalksam beceremezdim. Sonra oyunlarına devam edip başka toplara vurdular. Ben de büyük bir aşkla sevdiğim Don Quixote'nin adını duyunca bu hayali hatırımda tutmaya çalıştım. Hiç şüphesiz bir hayalmiş dedi Don Quixote. Çünkü dünyada bir ben daha yok. O öykü ortalıkta elden ele geziyor ama bir yerde duramıyor çünkü herkes tekmeliyor. Cehennemin karanlıklarında veya yeryüzünün aydınlığında, hayalet kılığında dolaştığımı duydum diye endişeye kapılmıyorum. Çünkü o öyküde bahsedilen kişi ben değilim. İyi ve gerçeğe sadık bir öyküyse yüzyıllarca yaşar. Kötüyse doğumundan mezara giden yol pek uzun olmaz. Altisidora Don Quixote'ye sitemlerini sürdürmek üzereyken Don Quixote dedi ki ''Size çok söyledim hanımefendi. Aşk hayallerinizi bana yöneltmiş olmanıza çok üzülüyorum. Çünkü ben onlara cevap veremem ancak teşekkür edebilirim. Ben Dulcinea del Toboso'ya ait olmak için yaratılmışım. Eğer varsa kader tanrıçaları beni ona kurban etmişler. Benim kalbimdeki yerini bir başka güzelliğin alabileceğini düşünmek abes olur. Yeterince açık konuştum. Namusunuzun sınırlarını aşmayınız. Kimse imkansız bir şeyi yapmaya mecbur edilemez. Altisidora bunu duyunca öfkelenerek kendini kaybederek dedi ki ''Yemin ederim Sayın Morina balığı, havan kalpli hurma çekirdeği, Nuh deyip peygamber demeyen köylüden daha inatçı beyefendi, sizi elime geçirirsem gözlerinizi oyarım. Yoksa benim sizin uğrunuza öldüğümü mü sanıyorsunuz, mağlup pestili çıkmış beyefendi? Dün gece gördüğünüz her şey yalandandı. Ben böyle bir devenin uğruna ölmek bir yana tırnağımın ucunda bir sızı bile hissedecek kadın değilim. Ben buna inanırım dedi Sancho. Aşk uğruna ölmek denen şey yalan. Söylemesine söylerler ama yapmaya gelince inanması biraz zor. Onlar böyle konuşurlarken daha önce aktarılan iki kıtayı söylemiş olan müzisyen, şarkıcı ve şair içeri girdi ve Don Quixote'nin önünde eğilerek dedi ki ''Saygıdeğer şövalye, beni en sadık hizmetkarlarınızdan biri saymanızı rica ederim. Çok uzun zamandır hem şöhretiniz hem kahramanlıklarınız yüzünden zat-ı alinize hayranım.'' Don Quixote şöyle cevap verdi. Zat-ı âlinize layık olduğu nezaketi gösterebilmem için kim olduğunuzu lütfeder misiniz? Delikanlı bir gece önceki müzisyen ve metiyeci olduğunu söyledi. Zat-ı âlinizin gerçekten olağanüstü bir sesi var dedi Don Quixote. Ancak söylediğiniz şarkı bana pek yerinde gibi gelmedi. Garcilaso'nun kıtalarının bu hanımefendinin ölümüyle ne ilgisi var? Buna şaşmamanız gerekir dedi müzisyen. Günümüzün genç şairleri arasında yaygın bir alışkanlık bu. Herkes istediği gibi yazıyor, kimden isterse çalıyor, yerli mi yersiz mi olduğuna bakılmıyor. Artık söylenen yazılan her saçma sapan şey şiirde serbestliğe atfediliyor. Don Quixote cevap vermek istedi. Fakat kendisini görmeye gelen dük ve düşes buna engel oldu. Aralarında uzun ve tatlı bir sohbet geçti. Bu sohbet sırasında Sancho öyle gülünç, öyle kurnazca şeyler söyledi ki, Dük'le Düşes bir kez daha hem kurnazlığına hem de saflığına şaştılar. Don Quixote aynı gün yola çıkmasına izin vermelerini rica etti. Çünkü kendisi gibi mağlup bir şövalyeye saraylarda değil domuz ahırında yaşamak yakışırdı. Dük'le Düşes izin verdiler. Düşes Altisidora'yı affedip affetmediğini sordu. Don Quixote şöyle cevap verdi. Hanımefendi, şunu bilin ki bu kızın bütün derdi aylaklık. Bunun da çaresi sürekli ve namuslu bir meşguliyettir. Biraz önce kendisi cehennemde dantel giyildiğini söyledi. Herhalde dantel yapmayı biliyordur. Elinden hiç eksik etmesin. Çünkü aklı tığını oynatmakla meşgul olunca sevda hayalleri oynaşmaz kafasında. İşte işin gerçeği, benim fikrim ve tavsiyem budur. Benim de, dedi Sancho, ömrümde aşktan ölen dantelci hiç görmedim. İşi olan genç kızlar sevdalarını değil işlerini bitirmeyi düşünürler. Kendimden biliyorum. Ben çapa yaparken eşimi, yani Teresa Panza'yı hatırlamam. Oysa göz bebeğim gibi severim. Çok güzel söylediniz Sancho, dedi Düşes. Altisidora'nın bundan böyle hep nakış işlemesine dikkat edeceğim. Çok da güzel yapar. Hanımefendi, dedi Altisidora, böyle bir çareye başvurmanıza hiç gerek yok. Zaten bu dangalak serserinin bana ettiği zulümler, başka bir şeye gerek kalmadan hatırımdan siler onu. Zat-ı âliniz izin verirlerse hemen buradan çıkmak istiyorum. Artık mahzun değil, çirkin, iğrenç olan suratını görmek istemiyorum. Bu bana şunu hatırlattı, dedi Dük. Hakaret eden affeder hemen. Altisidora bir mendille gözyaşlarını siler gibi yaptı. Sonra efendilerine eğilerek selamlayıp odadan çıktı. Yazık sana zavallı kız, dedi Sancho. Yazık sana talihsiz kız. Hasırdan bir kalbe, meşe ağacından bir kalbe gönül verdin. Yemin ederim bana gönül vermiş olsan sonun böyle olmazdı. Sohbet sona erdi. Don Quixote giyindi. Dük ve Düşes'le birlikte yemek yedi ve öğleden sonra yola koyuldu. 71. Bölüm. Köyüne giderken Don Quixote'ye silahtarı Sancho'nun yaptıklarına dair. Mağlup ve bitkin Don Quixote bir taraftan fazlasıyla düşünceli, bir taraftan da çok sevinçliydi. Üzüntüsünün sebebi mağlubiyetiydi. Sevincinin sebebi ise Sancho'nun Altisidora'nın dirilmesiyle kanıtlanan meziyetiydi. Aşık genç kızın gerçekten ölmüş olduğu konusunda bazı şüpheleri vardı yine de. Sancho'nun hiç mi hiç keyfi yoktu. Altisidora'nın sözünü tutmayıp gömlekleri vermediğine üzülüyordu. Bunu kafasında evirip çevirdikten sonra efendisine dedi ki, ''Efendim, ben gerçekten de bu dünyanın en bahtsız hekimiyim. Halbuki bu dünyada öyle hekimler var ki, tedavi ettikleri hastayı öldürdükleri halde çalışmalarına karşılık beklerler. Yaptıkları iş de bazı ilaçlar yazılı bir kağıt parçasını imzalamaktır. İlaçları da kendileri değil eczacı yapar. İşte bu kadar.'' Ben el alem iyileşsin diye kan dökerim, suratım avuçlanır, çimdiklenirim, iğneler batırılır, kırbaçlanırım. Bana bir metelik veren olmaz. Yemin ederim karşıma bir hasta daha çıkarırlarsa önce cebimi doldurmadan tedavi etmeyeceğim. Aç ayı oynamaz. Tanrı bu meziyeti bana başkalarına bedava dağıtayım diye vermedi herhalde. ''Haklısın dostum Sancho'' dedi Don Quixote. ''Altisidora vaat ettiği gömlekleri vermemekle çok ayıp etti. Senin meziyetin tanrı vergisi olduğu, sana bir eğitime mal olmadığı halde vücuduna işkence yapılması eğitimi aşan bir şey. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Dulcinea'nın büyüsünü çözecek kırbaçlar karşılığında ücret isteseydin seve seve verirdim.'' Ama ücret tedavi açısından doğru olur mu bilmem. Ödülün ilacı bozmasını istemem. Buna rağmen bence denemekten bir zarar gelmez. Ne kadar ücret istediğine karar ver Sancho. Sonra hemen kırbaçla kendini ve derhal kendi elinle öde ücretini, param sende. Sancho bu teklifi gözlerini de kulaklarını da dört açıp dinledi ve içinden kendini hakkıyla kırbaçlamaya razı olup efendisine dedi ki: İşte şimdi zat-ı âlinizi memnun etmek için ne gerekiyorsa yapar, ben de kazançlı çıkarım. Çıkar peşinde koşar gibi görünüyorsam da aslında çocuklarımı ve karımı çok sevdiğimden yapıyorum. Söyleyin efendim, vurduğum her kırbaç için ne vereceksiniz bana? Sana bu hizmetin yüceliğine, önemine yakışır bir karşılık vermeye kalksam, Venedik'in hazineleri, Potosi'nin madenleri yetmezdi ücretini ödemeye Sancho, dedi Don Quixote. Sendeki paramın miktarını göz önüne al ve kırbaç başına istediğin fiyatı biç. Kırbaçların toplam sayısı, dedi Sancho, 3300 küsur. Bunlardan 5'ini vurdum, gerisi duruyor. 5 taneyi de küsurata sayalım, 3300 olsun. Her biri çeyrek riyal olsa, daha aşağısına dünyada kabul etmem. 3300 tane çeyrek riyal eder. Bunlardan 3000 tanesi, 1500 tane yarım riyal, onlar da 750 riyal eder. 300 tanesi de 150 yarım riyal, yani 75 riyal eder. Bunları 750 riyale ekleyince toplam 825 riyal olur. Bendeki paranızdan o kadarını kendime ayırır, evime kırbaçlardan delik deşik olsam da zengin ve memnun dönerim. Ne yapalım, boş torbayla at tutulmaz. Ah aziz Sancho, sevgili Sancho, dedi Don Quixote. Dulcinea'da ben de Tanrı ömür verdikçe senin hizmetinde olacağız. Dulcinea eski haline dönerse, ki dönmemesi imkansız, bahtsızlığı saadete dönüşecek, benim yenilgim de müthiş bir zafere. Kırbaçlara bir an önce başla Sancho. Hızlandırmak için 100 riyal daha ekliyorum ücretine. Tamam, dedi Sancho, bu gece başlıyorum, söz. Zat-ı âliniz ayarlayın, bu gece kırda yatalım, etlerimi parçalayacağım kırbaçlamaktan. Don Quixote'nin sonsuz bir sabırsızlıkla beklediği gece nihayet geldi. Ona sanki Apollo'nun arabasının tekerlekleri kırılmış, gün her zamankinden fazla uzamış gibi gelmişti. Tıpkı aşıkken arzuların bir türlü tatmin olmadığı gibi. Nihayet yolun biraz ötesindeki hoş bir ağaçlığa girdiler ve Rosinante'nin eğeriyle Karakaça'nın semerini boş bırakıp yeşil çimenleri uzanarak Sancho'nun azıklarıyla karınlarını doyurdular. Sonra Sancho Karakaça'nın yularıyla başlık kayışından sağlam ve esnek bir kırbaç yapıp efendisinden 20 adım kadar uzaklaşarak gürgenlerin arasına girdi. Onun heves ve azimle gittiğini gören Don Quixote dedi ki: Aman dostum, kendini parçalamayasın. Kırbaçları aralıklı vur. Çok hızlı çıkma yola ki ortasında nefesin kesilmesin. Demek istediğim, çok sert vurma ki istenen sayıya gelmeden can vermeyesin. Fazla eksik kağıt yüzünden oyunu kaybetmeyesin diye ben uzaktan tesbihimle vurduğun kırbaçları sayacağım. Tanrı iyi niyetinin hak ettiği yardımı senden esirgemesin. Borcunu ödemeye niyetli adam teminattan korkmaz, diye cevap verdi Sancho. Öldürmeden acıtacak kadar vurmaya niyetliyim. Bu mucizenin gerçekleşmesi buna bağlı herhalde. Hemen belden yukarı soyunarak kayışı kavradı ve vurmaya başladı. Don Quixote de kırbaçları saymaya koyuldu. 7-8 kırbaç vurduktan sonra şaka Sancho'nun gözüne ağır görünmeye, karşılığı çok düşük gibi gelmeye başladı. Kırbaçlara ara verip efendisine hata yaptığını, o kırbaçların her birinin çeyrek değil yarım riyale bedel olduğunu söyledi. Devam et dostum Sancho, gevşeme, dedi Don Quixote. Ücreti iki katına çıkarıyorum. O zaman, dedi Sancho, Tanrı'nın izniyle insin bakalım şu kırbaçlar. Ama uyanık Sancho kırbaçları artık kendine değil ağaçlara indiriyordu. Ara sıra öyle bir iç çekiyordu ki her defasında duyan ciğerleri yerinden sökülüyor sanırdı. Don Quixote'nin yufka yüreği buna dayanamadı. Sancho canını teslim eder, Sancho'nun ihtiyatsızlığı yüzünden arzusu gerçekleşemez korkusuyla dedi ki: Tanrı aşkına dostum, bu iş burada kalsın. Bu tedavi bana çok haşin göründü. Acele etmemek yerinde olur. Zamora bir saatte fethedilmedi.